Ayrım 31. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 461. Onu engellemem gerekiyor. Hesabı nedir bilmiyorum. Sakin davrandığım için kendime kızıyorum şimdi. Tartışmak yerine kuşkularını dağıtabilecek sağlam kanıtlar bulup hikayesini çürütebilseydim, bir çılgınlık yapmasının önüne geçebilirdim. Üstelik öyle sert tepkiler vermek, bağırıp çağırmak tabiatıma da hiç uymuyor. Neler oluyor bana? Dengemi bozan nedir? Bilmiyorum. Arya'nın kuşkularını giderecek sağlam kanıtlar bulabilir miyim? Öncelikle annesinin bebeklik fotoğrafları. Diva'nın da kafasını kurcalıyordu o fotoğraflar. Burada bir boşluk var, biliyorum. 1935 tarihli resimlerdeki bebek o değil. Keşke acele etmeseydim o resimleri göndermek için. Kötü niyetle yapmadım. Onu rahatlatmak istiyordum. Rahatlatmak yerine içine kuşku düşürmekten başka işe yaramadı. Bazen ne kadar budala olabiliyorum. Karımın kızınca söylediği gibi yarı otistik bir tipim ben. Arya bir çılgınlık yapabilir, yakıştırmalarını, kuşkularını ona gerçekmiş gibi aktarabilir. O hassas kadının dengelerini alt üst edip çöküşüne neden olabilir. Bunda benim de sorumluluğum var. Fotoğrafları herkesin başına ben bela ettim. Kendi kurduğum ökseye kendim tutuldum. Arya'dan daha çabuk davranmalıyım. Annesini kendi hikayelerine inandırmasına olanak tanımamalıyım. Birilerinin etkisinde kalmış gittiği yerlerde besbelli. Naz Naim büyütülmüş, zengin İstanbul kızı, Kürtçülüğe heveslenmiş. Benim gençliğimde işçi köylü modası vardı, şimdilerde Kürtçülük Alevilik moda. Dinledikleri hikayelere inanır bunlar. Bölücülerin bire bin katan propagandalarının en iyi müşterileridir. Hanım kızımız bir iki gün Tunceli'de kalmış, 3-5 hikaye dinlemiş, başımıza Dersim uzmanı kesildi. Ne çok yalan var çevremizde. Yalanlarla öylesine kuşatılmışız ki, gerçek nerede, yalan nerede karıştırıyor insan. Arya'ya kızıyorum şimdi. Ne yaparsa yapsın, umrumda değil. Yeter ki annesine zarar vermesin. Bir ara küçük kızını bırakıp gitmeyi yakıştıramamıştım sultanıma. Neden yaptı bunu sorusunun peşine düşmüştüm. Şimdi düşünüyorum da haklıymış, iyi etmiş. Arya, annesini kemirmeye çalışan intikam peşinde küçük bir canavar. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Onun romanını ilk gününden bugüne, ömrüm oldukça yarına kadar en küçük bir kuşku kırıntısı bırakmadan belgeli, ispatlı, fotoğraflı koyacağım ortaya. Zamanla yarışıyorum, zamanı yenmem gerek. Arya annesiyle buluşup konuşmadan benim ona ulaşmam gerek. Vakit geçirmeden aradım. Şanslıydım. Telefonuma cevap veren sekreteri, Aliye Sema hanımefendinin stüdyo kayıtları için yurt dışında bulunduğunu, Eylül ortalarında döneceğini söyledi. Kiminle görüşüyorum, konu nedir acaba? Size dönmemi ister miydiniz? Klasik sekreter soruları. Toplayıcı diye not alın. O anlayacaktır. Ben Eylül'den sonra tekrar ararım, dedim. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Aklıma gelen tek çözüm, elimdeki bütün görsellerden yararlanarak annesi babasıyla çekilmiş, işte bu benim diyebileceği inandırıcı birkaç bebeklik fotoğrafı bulabilmek, olmadı o fotoğrafları yaratmaktı. İmal etmek demeliydim aslında ama imal sözcüğü sahtekarlık çağrışımı yapıyor. Beni kendimden utandırıyordu. Yapacağım iş aynı olsa da ne amaçla yaptığım, kendi vicdanımda ne ad verdiğim önemliydi. Bilgisayarda böyle işler yapıldığını duymuştum. Çok hoşumuza giden pırıl pırıl bir fotoğrafın tümüyle bilgisayarda oluşturulduğunu ya da yeni bir fotoğrafa eski görünüm kazandırılabildiğini biliyordum. İyi de nasıl yapacaktım? Hiç çekilmemiş bir fotoğrafı yoktan yaratmak için ne bilgisayar deneyimim ne de fotoğrafçılık bilgim vardı. Bir suç ortağı bulmalıydım ve elimi çabuk tutmalıydım. Zorda kalınca insanın kafası daha iyi çalışıyor. Okuldaki öğretmen arkadaşlardan birinin bilgisayar teknolojisine meraklı olduğunu hatırladım. Yeni konulan bilişim teknolojileri dersini de o veriyor zaten. En önemlisi o arkadaş başka bir dünyanın insanıdır. Ne divayı tanır, ne müzikten, operadan anlar. Beni de sever. Kahvede tavla oynarız bazen. Toplayıcılık merakımdan haberdardır. Topladığım fotoğraflarla tematik bir sergi ya da kitap yapma fikrimi açmıştım da yürekten desteklemişti. Keşke anne babasının başka bir bebekle çekilmiş fotoğraflarını kendisine göstermeseydim. Onlar üstünde çalışmak daha kolay olurdu. Neyse ki kucaklarında arkadaş çocuklarıyla çektirdikleri fotoğraflar bendeydi. Bebek fotoğrafları zarfında da işe yarayabilecek bir sürü fotoğrafı vardı. Onlardan birine 2-3 yaşlarındaki en eski fotoğrafındaki yüz monte edilebilir, Photoshop'la mükemmel bir küçük Aliye Sema elde edilebilirdi. Teknik ayrıntılarını bilmesem de mümkün olduğunu biliyordum. Öğretmen arkadaşım beni kırmadı. Neye yarayacağını kafası basmasa da epeyce uğraşarak ricamı yerine getirdi. İlk sonuç kötüydü. Hele tek fotoğrafta 2-3 aylık bebeğin yüzü neredeyse 5-6 yaşında görünüyordu. Öğretmen arkadaşımın elinden gelen bu kadardı. Daha ötesi onu aşıyordu. İşin bu aşamasında bir fotoğrafçının daha iyi sonuç alabileceğini söyledi. Elimizde bilgisayar çıkışlarıyla küçük şehrimizin en tanınmış, en iyi fotoğrafçısına gittik. Esrarengiz bir işle uğraşmadığımı, kötü amacım olmadığını anlatmam lazımdı artık. Dışarıdan bakan birinin aklına küçük kaçırma, şantaj, belge tahrifatı neler neler gelir. Türkiye'nin yakın tarihini bir subay ailesinin albümü üzerinden anlatmaya çalıştığımı söyledim. Kronolojik anlatım için gerekli bütün fotoğraflara sahip olmadığımdan bazen bu gibi fotomontajlara gereksinim duyuyordum. Bu yüzden zahmet veriyordum onlara. Öğretmen arkadaşım da fotoğrafçı da projeyi ilginç buldular. İçleri rahat etti. İşe sarıldılar. Birkaç gün sonra elimizde 3 aylık, 5 aylık, biri biraz daha büyük 4 bebek fotoğrafı vardı. Yıpranmış, köşeleri kırılmış eski fotoğraf görünümünü bile elde edebilmiştik. Sonuç istediğimden de iyiydi. En önemlisi oydu. Onun bebekliğiydi işte. Onun gözleri, onun bakışıydı. Kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyordum. Araya karşı silahlanmıştım. Kanıt mı? İşte kanıt. Senin gerçeğine karşı benim gerçeğim. Senin lanet olası gelin kız fotoğrafına karşı divanın bebeklik fotoğrafları. Ben bütün fotoğrafların birer yalan olduğunu bilmem mi? İnsanların içi kan ağlarken, çizdiğin komutuyla sırıttığı fotoğraflar, birbirinden hiç hoşlanmayan, birbirinin gözünü oyanların sarmaş dolaş, can ciğer kuzu sarması fotoğrafları, karı kocaların mutluluk fotoğrafları. Bütün fotoğraflar o anın veya geleceğin yalanlarını söyler. Arya'yı ilk tanıdığımda, o buna benzer bir şey söylediğinde bozulmuştum ama doğrudur. Fotoğraf, anın doldurulmasıysa eğer, kendisi yalandır zaten. Biri annesiyle, biri anne babasıyla, ikisi tek, 4 bebek fotoğrafını bir zarfa koydum. Önce çoğaltıp birer kopyasını Arya'ya göndermeyi düşündüm ama hemen vazgeçtim. Zarfın üzerine özenli bir yazıyla Aliye Sema hanımefendinin adresini yazdım. Küçük beyaz bir kağıda aynı özenle, bebeklik fotoğraflarınızı yanlışlıkla bambaşka bir klasöre koymuşum. Bütün fotoğrafları elden geçirdim ve nihayet buldum. İstediğiniz zaman hemen bulamadığım, sizi beklettiğim için özür dilerim. Yapbozun son parçası da tamamlandı sultanım. Saygılar diye yazıp zarfa koydum. Eline geçtiğinden emin olmak için mektubu postaya iadeli taahhütlü vermiştim. Bununla da yetinmedim. Sekreterini arayarak Sayın Aliye Sema hanımefendi döner dönmez zarfın eline geçip geçmediğini kontrol etmesini rica ettim. İçinde kendisine ait özel fotoğraflar var dedim işi sağlama bağlamak için. Eve dönerken ne zamandır olmadığım kadar mutluydum. Islık çala çala yürüdüm sokaklarda. Sokak kapısını anahtarla açmak yerine birkaç kez çaldım, karım gelip açsın diye. Kapıyı gülümseyerek açtığında sarılıp öptüm. Ne zamandır unutmuşuz bu türden yakınlıkları. Şaşırdı, biraz da kuşkulandı sanırım. Bu adam bir halt etmiş olmasın diye düşünmüştür içinden. Efendi kadındır, anlayışlıdır. Başkası olsa çekmezdi beni. Aklı fikri kağıt parçalarında, eski fotoğraflarda, kasetlerde, plaklarda olan bir koca. Dive'ye olan tutkulu hayranlığım da cabası. Yine de karıma olan sevgimi, saygımı hiç yitirmedim. Bunu da bilir. Neşelisin, dedi. Evet, ne zamandır kafama takılan bir iş vardı, bugün hallettim. Hava da pek güzel. Akşam yemekten sonra çay bahçesine çıkalım mı? Senin sevdiğin deniz kıyısındakine. Bu defa yüzüme endişeyle baktı ya da bana öyle geldi. Tabii, çıkalım. Ben de bunaldım bütün gün. Üstelik Mehtap da var. Bu gece ayın 13'ü ya da 14'ü. İyi olduğuna emin misin? Sende bir hal var. Loto çıktı da bana mı söylemiyorsun yoksa? Bilirsin, loto oynamam, şansıma güvenmem. Çözmem gereken bir sorun vardı. Galiba çözdüm, hafifledim. Fazlasını sormadı. İyi, dedi. Son günlerde pek bir uyur gezer haldeydin. Uyur gezerleri uyandırmak tehlikelidir. Uyur Gezer Kız operasında Amina'nın final aryası, tehlikeli değirmen köprüsünden uykuda geçerken söylediği içli şarkı geldi aklıma. Ah, kimse bana inanmıyor. Diva ne kadar güzel, ne kadar yürekten söylerdi o aryayı. Düşlerin Sonbaharı. Kısacık bir zamana, topu topu 2-3 haftaya nasıl sığdı bunca olay. Hastanedeki genç psikiyatra göre ağır gelmiş, kaldıramamışım. Neyin ağır geldiğini o bilmiyordu ama ben biliyorum. Daha okullar açılmadan 2 haftalık rapor yazdı. Duruma göre 2 hafta daha uzatacağını söyledi. Sürekli rapor olup kaytaran öğretmenlerden hiç hoşlanmam. Hem öğrencilere hem de devlete karşı sorumsuzluk sayarım. Bunu söylediğimde, sandığınızdan daha ciddi bir kriz atlattınız dedi. Bir süredir öylesine dolmuşsunuz ki emniyet sübabını arttırmışsınız amiyane deyişle. Ona ne divayı ne Arya'yı anlattım, açık vermedim. Zorlamadı da. Bence fazla deneyimli değildi ya da hastanın hikayesiyle değil, yüze çıkan belirtilerle ve sonuçla ilgileniyordu. Hatırlamadığım o iki günde neler olduğunu sadece karıma sormaya cesaret edebildim. "Uyudun canım," dedi. "Uyuttular, ruhun dinlendi. Unut artık, insanlık hali hepimizin başına gelebilir. Bazen insan kaldıramaz." Her şeyin etrafımda dönmeye başladığını, dosyaların, kutuların, zarfların, kağıtların, fotoğrafların, ses kasetlerinin odada uçuştuğunu, rafların gürültüyle düştüğünü, üzerlerinde ne varsa yerlere döküldüğünü hatırlıyorum. Tıpkı büyük depremdeki gibi, bir de beynimi dağıtırcasına, kulaklarımı patlatırcasına yükselen, kulaklarımı iki kelime kapattığımda beynimin içinde yankılanmayı sürdüren müzik. Onun sesi avaz avaz benim sesim, kalabalığın uğultusu, çığlıklar, siren sesleri. Hayır, can kurtaran sirenleri daha sonraydı galiba. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Sonra mutlak sessizlik, sonsuz beyazlık, yokluk, huzur. Alçak sesle konuştuklarını duyuyorum. Mecalim yok, çok yorgunum. Gözlerimi açmıyorum, uyanmak istemiyorum. Kesin tanı için erken. İzleyeceğiz ama eldeki veriler çok şiddetli bir sinir kriziyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Halk arasında sigortası attı denir ya. Hocamızın da sigortası atmış. Korkulacak, endişelenecek bir şey yok. Rahatlaması için uyuttuk. Birazdan uyanır. Birkaç ay dinlenmeli, mümkünse çevre değiştirmeli. Olay mahallinden uzaklaşmalı. Olanları ağır ağır içine sindirmeli. Ona yardımcı olmalısınız. Size çok iş düşüyor. Olup biten nedir? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. İçimde nefes borumun gırtlağıma kadar kavuştuğu noktada mide bulantısını andıran kötü bir his. Kustum kusacağım. Olay mahalli mi? Yerde yatan, üstüne gazete serilmiş bir ölü, cinayet, ölüm, kan. Fotoğrafın altındaki yazı, polis olay mahalline geldiğinde. Hangi olay, hangi mahal? Son hatırladığım, kuryenin getirdiği kargo paketinden çıkan mektup, fotoğraf ve iki adet CD. Sonra havada uçuşan kağıtlar, zarflar, kasetler. Sonra, hayır, orada benden başka kimse yoktu, yalnızdım. Ne yaptım ben, diye soruyorum panik içinde. Olay mahallinde yalnızdım. Kimseye zarar vermedim. Kimseyi öldürmedim. Sakin olun. Tabii ki hayır. Tabii ki kimseye zarar vermediniz. Karım elimi tutuyor. Güzel yüzü kaygılı, üzgün. Çok şükür uyandın canım. Tabii ki kötü bir şey yapmadın. Öldürmek falan nereden çıktı? Bir baygınlık geçirdin o kadar. Gözlerimi kapıyorum. Doktorun sesini duyuyorum. Her şey yolunda. Rahatlayın, dinlenin. Hemşire birazdan gelecek ilaçlarınız için. Karım yatağın kenarına oturmuş elimi okşuyor. Hep böyle kalsak, sadece ikimiz burada. Yabancılara hesap vermek zorunda olmadan böyle yarı uykuda yarı uyanık yatsam. Sessizlik olsa, hatırlamasam. Zamanda ve mekanda ne geriye ne ileriye gitmeden böyle donup kalsa her şey. Olmuyor. Gözleri kapatmak yetmiyor. İç gözlerim beynimin içinde kıvıl kıvıl kaynaşan küçücük kurçukların peşinde. Bilinç katmanının altına doğru kayıyor. Hatırlama denizine dalıyor. Sıcaktı. Ağustos sonu. Bir gün önce yaz evini kağıtlarıma, fotoğraflarıma dadanan kötü böceklere, tahta kurtlarına karşı ilaçlamıştım. Kapıyı açıp girdiğimde içerinin havası o kadar ağırdı ki pencereleri açmak yetmedi. Sıcağı aldırmadan sokak kapısını da açtım. Temizlik yapmak, ölü böcekleri süpürmek, gazete dergi tomarlarının rafların tozunu almak, dört bir yana dağılmış ıvır zıvırı yerleştirmek niyetindeydim. Bu evin temizliği bana aittir. Başkalarının küçük hazinemi karıştırmalarına izin vermem. Buranın dağınıklığı içinde sadece benim bildiğim bir düzeni vardır. Kimsenin bozmasını istemem. Motosikletli kurye, temizlik malzemelerinin durduğu dolapta elektrik süpürgesinin toz fırçasını ararken, açık bıraktığım sokak kapısında belirdi. Çocuğu tanırım. Okulu bırakmadan önce birkaç yıl öğrencim olmuştu. "Kargo paketiniz var hocam," dedi. "İstanbul çıkışlı bir imzanızı alayım, şuraya lütfen." Gösterdiği yeri imzaladım. Ismarladığım CD'lerdir. Bu kadar çabuk beklemiyordum, memnun oldum. Paketler, kapalı zarflar, kutular, içi kağıt, fotoğraf, kitap dolu, naylon poşetler, hediye paketi bekleyen çocuk gibi heyecanlandırır beni. Hemen açmak istedim. Zarfın kenarını masamın üstünde duran kağıt makasıyla kestim. Yanılmamışım. CD'ler ve A.S. amblemli beyaz, zarif bir zarf, ince pelür kağıdıyla korunan büyük boy bir fotoğraf. Masanın önündeki sandalyeye çöktüm. Amblemini, zarfın üstündeki el yazısını nasıl tanımam? O göndermişti. CD'ler, Arya'nın sözünü ettiği toplu kayıtlar olmalıydı. İçime sıcacık bir mutluluk duygusu yayıldı. Gönderdiğim bebeklik fotoğrafları için zarif bir teşekkür. Sol köşesinde divanın amblemini taşıyan krem rengi zarf kapalı değildi. Üçe katlanmış mektubu çıkardım içinden. Sevgilisinden ilk aşk mektubunu almış yeni yetme heyecanıyla okumaya başladım. Sevgili toplayıcım, Size böyle seslendiğim için sakın incinmeyin. Bana verdiğiniz değer kadar özenle topladığınız fotoğraflarımın hayatımın bundan sonraki akışı için ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedim. Muhteşem sandığınız hayatım bir yanılıyla, kabuslarla dolu. Korkulu bir rüya, bir yanıyla bir peri masalı. Bütün masallar gibi gerçek dışı, sabun köpüğü, hayali ve sahte bir yaşam. Bana layık gördüğünüz muhteşem hayat hikayesinin gerçeklerle gölgelenmesine tahammülünüzün olmadığını biliyorum. Ne zaman hayatım hiç de muhteşem değildi diye itiraz edecek olsam, kırıldığınızı hatta kızdığınızı fark ettim. Bana bahşettiğiniz küçük prenses çocukluğu, mutlu aşk hikayeleri, lekesiz mükemmel bir karakter hep sizin kurgunuzdu. Gerçekte olanlar değil, olmasını istediğiniz ideal modellerdi. Bir tek sahne kariyerimde haklıydınız. Evet, doruklara vardım. Neler pahasına. Arya ile görüşmüşsünüz. Ona da kırılmışsınız biraz. Bu noktada sizi çok iyi anlıyorum. Arya'nın kuşkuları, bulguları kurgunuzu yerle bir ediyordu. Hikayenizin, yani benim hikayemin temellerini sarsıyordu. Ama Arya haklıydı. Ona kızmayın. Ben doğumumla ve kimliğimle ilgili gerçekleri, yani hiç de muhteşem olmayan gerçek hikayemin peşine çoktan düşmüştüm. Son olarak gönderdiğiniz bebeklik fotoğraflarım, komutanla eşinin öz kızları olduğumu kanıtlamaktan çok, sizin de buna inanmadığınızın kanıtlarıydı. Onları imal etmek için ne kadar zahmet ettiğinizi, ne kadar çabaladığınızı düşündükçe içim eziliyor. Size verdiğim bunca zahmet için, sizi üzdüğüm için üzülüyorum. Bit pazarında fotoğraflarımı bulup da bana göndermeseydiniz kendi gerçeğime hiç ulaşamayacaktım. Çocukluğumdan beri beni huzursuz eden, bilinçaltıma yerleşmiş, karabasana dönüşmüş seslerden, görüntülerden, rüyalardan, korkulardan kurtulamayacaktım. Kısacası gerçek adımı bile bilmeyecek, kendim olamayacaktım. Sizin paha biçilmez yardımlarınızla, kızımın inatçı gerçek tutkusu ve gerçeklerden korkmama cesaretiyle kendime ve adıma döndüm. Asme oldum. Gerçeğime, toprağıma, önem verdiğiniz sesimin kaynağına dönebilme umudum doğdu. Sakın üzülmeyin. Bu süreç sancılı olmadı, güçlük çekmedim. Belki her şeye her zaman hazırlıklı olduğum için, belki de bulunduğum yere sağlam bastığım için sarsılmadım. Arya benden daha derin etkilendi sanırım. Gençlikte insan daha duyarlı oluyor. Siz belki kabul etmeyeceksiniz ama benim hayatım ve hikayem asıl şimdi benzersiz ve muhteşem oldu. Ancak büyük trajediler gerçek kahramanlar yaratır. Size divanın fotoğrafını gönderiyorum. Sizin için özel olarak imzaladım onu. Bir de komutanın yanında paçavralara sarılmış küçük kızın fotoğrafı var. İkisini yan yana koyun. İkisi de benim gerçeğim. Ne birini ne ötekini reddedebilirim. Düşünüyorum da gerçeği öğrenmeseydim divalıkla yetinebilirdim ama şimdi Dersimli küçük kızsız eksik kalırım. Onu yok sayamam. Bir kez daha öldüremem. Onunla tamamlanıyorum. Son doldurduğum CD'lerimi gönderiyorum. Arkası da gelecek. Dersim dağlarından, Munzur boylarından kopup gelmeseydim belki de o ses olmayacaktı. Size hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir sürprizim daha var. Arya ile birlikte Munzur'un sesi başlığı altında çok özel bir kayıt düşünüyoruz. Yerel dille ben söyleyeceğim. Türkülerin bana yakışacağını, sesimin türkülerde bir başka yankılanacağını söylemiştiniz. Türküler sizin aslınız demiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Deneyeceğim. Operanın fil dişi kulesinden çıkıp biraz da ırmak boylarında, dağlarda, kırlarda dolaşacağım. Bu habere sevineceğinizi sanıyorum. Her şey için teşekkürlerimi kabul edin. Belki bir gün yeniden görüşürüz. Belki hiç karşılaşmayız. Beni gerçeğime kavuşturan toplayıcımı unutmayacağımı bilmenizi isterim. Zarftan çıkan fotoğraf parlak kartona basılmış profesyonel bir kopyaydı. Metropolitan Operası'nın önünde, uzun kürk mantosu içinde limuzinden inip hayranlarına doğru kraliçe edasıyla yürünen divayı gösteriyordu. Muhteşemdi gerçekten. Arkasına kendi el yazısıyla "Beni böyle hatırlayın" yazmış, Aliye Asme diye imzalamıştı. "Mektup" diye fısıldadım. "Mektup vardı bir de fotoğraf." "Ve CD'ler" dedi karım. "Hepsini topladım. Çoğu zarar görmemişti. Senin için önemli olduğunu bildiğim her şeyi eve getirdim. İçim rahat etsin. Mektup, fotoğraf, CD'ler evdeki odanda duruyor." Aliye Sema'nın yazdıklarını okudum. Mahremine girmek istemezdim. Özür dilerim. Seni krize sokan, kendinden geçiren neydi anlamaya çalışıyordum. Gözlerimi yeniden kapadım. Neydi beni kendimden geçiren? Uyku beyaz bir çarşaf gibi çöktü üstüme. Çıktığım huzur dolu beyaz boşluğa yeniden yuvarlandım. Sonbahar. Havada Eylül sonu titreşimleri, yumuşacık Eylül ışığı, yerde tek tük kızıl sarı yapraklar, bakımsız tarhlarda sarı kırmızı yıldız çiçekleri, cılız lavantalar, geç kalmış boynunu bükmüş horoz ibikleri. Denize doğru yürüdüm, sahildeki kırık ahşap banka oturdum. Çevre tenhaydı, okullar açılmış, yazlıkçılar siteyi birer birer terk etmişlerdi. Mevsimi uzatan birkaç emekli çift gündelik sahil yürüyüşlerine çıkmamışlardı henüz. Denize baktım. Gümüşü suyun üstünde durdurak bilmeyen kıpır kıpır binlerce kandilcik yanıyordu. Yorgundum. Üstüme çöken miskinlikten kurtulamıyordum. Aldığın ilaçların etkisi bir süre sonra hepsi geçecek diyordu karım. Bu durumdan pek de şikayetçi değildim aslında. Eylül dinginliğine sarınmak, Eylül'ü üstüme yumuşacık bir örtü gibi çekmek istedim. Bir avuç çakıl taşı aldım yerden. Gri, beyaz, badem şekeri gibi küçük, yuvarlak taşlar. Oturduğum yerin yanına, bankın üstüne bir gri, bir beyaz yan yana dizerek çeşitli şekiller yaptım. Çakıl taşları denizin gümüş şamdancıkları, sonbahar dinginliği. Neden bunlarla yetinmiyor insan? Neden ulaşılmaza ulaşmaya çalışmakla geçiyor hayatımız? Şimdi burada, arşiv evimin, çöp evimin birkaç adım ötesinde, fırtına öncesinin ürkütücü sessizliği, yanıltıcı dinginliği içinde, avcumda çakılların serinliğini hissederek kendimi dinliyorum. Yunuslar geçiyor uzaktan. İyi haber. Demek ki körfezin suyu temizlenmiş. Yunus balığı bol, temiz suları sever. Ben de yunusları severim, barışçı oldukları için. Yunusların dinginliğine, sakin denizlere, çakıl taşlarını yumuşacık yalayan suların dingin müziğine ihtiyacım var. Raporumu 15 gün daha uzattılar. Bu defa heyete girmem gerekti. Biraz korktum, meslekten men edilmek istemem. O gün kendimi kaybettiğimde kötü bir kriz geçirdiğimin farkındayım. Evin halini görüp de üzülmeyeyim diye karım her yanı temizleyip düzeltmiş. Yine de her şeyin nasıl alt üst olduğunu, bir de yanık izlerini görünce durumun vehametini kavradım. Etrafı tarumar etmişim. Kafası atınca kendini de, çevreyi de böyle dağıtan bir öğretmene güvenilebilir mi? Neyse ki heyettekiler anlayışlıydı. Bir süre sonra okuluma dönebileceğimi söylediler. Geçmiş olsun dediler. İnsanın bin bir türlü hali var. Doktorun söylediği gibi emniyet sübabının attığı oluyor bazen. Bir daha başıma geleceğini sanmıyorum. Neden o hale geldiğimi de bilmiyorum. A.S. armalı zarfı gördüğümde önce gönderdiğim bebeklik fotoğrafları için teşekkür mektubu sanmıştım. Yüreğim hop etmişti. Sevinçten değil, utançtan. Onu aldatmıştım. Sahtekarın tekiydim. Niyetim iyiydi ama ona karşı kötü niyet besleyebilir miyim? Ama o, ünlü sözdeki gibi cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Sonra mektubu okuduğumu hatırlıyorum. Bir daha, bir daha okudum. Arkasında, gerçek ben buyum, beni böyle hatırlayın yazılı, imzalı fotoğrafa baktım. CD'lere dokunmadım bile. Eskiden olsa ilk yapacağım iş, CD'leri teker teker saatlerce dinlemek olurdu. Beynimin içinde bir elektrik akımı dolaştı. Sol gözümün bebeğinde bir şimşek çaktı. Bir an beyin kanaması geçirdiğimi düşündüm. Mektup elimdeydi, hatırlıyorum. Zar zor seçebildiğim bir satır, gözlerimin değil, beynimin içinde dolaşıp duruyordu. Her şey için teşekkürlerimi kabul edin. Beni gerçeğime kavuşturan toplayıcımı unutmayacağım. Gerçek mi? Hangi gerçek? Ne için teşekkür ediyor bana? Ben komutanın yanındaki paçavralara sarılı çingene çocuğunun hikayesini yazmıyorum. Hayatta karşıma çıkan en büyük fırsatı böyle heba etmesine izin vermeyeceğimi anlamıyor mu? O bile anlamıyorsa kim anlayacak? Hak etmiyor, hayır. O benim hikayemi hak etmiyor, beni hak etmiyor. Hepsi yanılgıydı, yanılsamaydı, hayaldi, yalandı. Fotoğraflar kandırdı beni, o beni kandırdı. Kibrit aradım, mutlaka bir kutu kibrit vardır bir yerlerde. Çakmağımı aradım, sigara içmem ki çakmağım olsun. Kibrit bulamadıkça öfkem kabarıyordu, kibrit diye bağırıyordum. Bütün fotoğraflardan, kağıtlardan, bunca zamandır binbir özenle topladığım bu çöp yığınından kurtulmak istiyordum. O beni kandırmıştı. Ondan kurtulmak istiyordum. Kibrit arıyordum. Hatırladığım son şey bu. Buldum mu? Çaktım mı kibriti yoksa yine başaramadım mı? Gerçek hayat dediğin nedir ki? Kurduğumuz hayallerden, uydurduğumuz hikayelerden başka. Son bir not ve teşekkür. Diva gibi ben de subay kızıydım. Askeri garnizonlar, 60-70 yıl önceki Anadolu köyleri, kasabaları ve o zamanlar Şark denilen doğu. Çocukluk anılarımın parçasıdır. Bir gece annemle babam lüks lambasının ışığında vakit geçirmek için bezik oynarlarken, "Fitnat, etek altı çocuğudur," dedi babam. Benim varlığımı unutmuşlardı ya da babam bu laftan hiçbir şey anlamayacağımı bilmenin rahatlığıyla sözünü sansürleme gereği duymamıştı. Fitnat abla benden 3-4 yaş büyüktü, levazım komutanının kızıydı, oyun arkadaşımdı. Etek altı çocuğu sözü bebeklerimin kat kat kabarık eteklerinden başka çağrışım yapmadı bende, unuttum. Ta ki dersimde olanları öğrenene kadar, meğer ki herkesin bildiği sırrın farkına varana kadar. Ve evde, üzerinde 3. Ordu manevrası hatırası Tunceli yazılı madalyayı bulana kadar. İlk tepkim, hayır, babamın olamaz, babam o tarihte orada olamaz reddiyesiydi. Hala da bilmiyorum gerçeği. Babam da annem de öleli yıllar geçti. 4 yıl kadar önceydi. Tıpkı anlattığım hikayedeki gibi bana ait bazı çocukluk fotoğraflarını bulan o değerli kişi olmasaydı, ne yapıp edip bana ulaşıp fotoğrafları paylaşmasaydı bu roman yazılmayacaktı. En büyük teşekkürü ona borçluyum. Roman kahramanına dönüştürürken onu o kadar kendisi olmaktan çıkardım ki saygısızlık olmasın diye adını vermiyorum. Roman taslağını okuyup eleştiren, maddi hataları düzelten, kurguyu gözden geçirmeme yardımcı olan bütün okur arkadaşlarıma, özellikle müzikle ilgili eksiklerimi tamamlayan, yanlışlarımı düzelten Aydın Büke'ye ve Dersim'le ilgili bölümlerde derin ve yerinde eleştirileriyle o toprakların ruhuna, duygusuna, inancına yaklaşabilmeme yardımcı olan Kemal Kahraman'a teşekkür borçluyum. Bu roman bir Dersim romanı değil. Roman kahramanlarından Arya gibi geç kalmış bir farkındalığın, dışarıdan bakışın ve anlamaya çalışmanın romanı. Her şeyden önce de muhteşem hayatların barındırdığı sırları sorgulayan, insanın gerçek hikayesinin ve kimliğinin izini sürmeye çalışan bir metin. Yazabilmek için pek çok kaynaktan, belgeden, kitaptan, müzik yapıtından, fotoğraflardan ve tanıklıklardan yararlandım. Hepsinin emeğine, yüreğine saygıyla. Oya Baydar. Kitabın sonu. 5 Ağustos 2013 Çarşamba. Sayfa 478.